Ayrım 13, sayfa 141. Evlilik. Evliliği konu alan çok sayıda efsane vardır. Ancak hiçbirinde insanların yaşamaya can attıkları türde mutlu bir evlilik irdelenmez. Sürekli dillerden dillere dolaşan mutlu evlilik efsanesine mitolojide hiç tanık olunmaması insana garip gelebilir. Mitoloji olayları olmasını istediğimiz biçimde sunmak yerine onların ardında yatan gerçek nedenleri psikolojik açıdan ele alır. Bu öykülerde sunulan evlilikle ilgili imgeler insanın duygularındaki beylik iniş çıkışlar ve çelişkileri, dürüst bir ilişkide olmazsa olmaz güçlükleri ve deneyimleri betimlerler. Aşağıda yer alan öyküler birbirleriyle bağlantı kurma çabası içindeki iki insan arasında yaşanan ilişkilere ışık tutmaktadır. Ancak bu öykülerde çaba harcamadan sonsuz mutluluğa ulaşmanın reçetesini bulmanız söz konusu değildir. Gerçek yaşamda mutlu bir evlilik insanın emeğinin, bilincinin ve belki biraz da şansının ürünüdür. Ancak insan ruhunun üstüne kurulduğu ilk örnek ortamın olmazsa olmazlarından biri değildir. Gerda ve Frey, gönül çelmenin önemi. Tanrı Frey'in Gerda'nın gönlünü çelme çabalarını anlatan bu Norveç kökenli öykü, aşkta kararlılık ve direngenliğin ödüllendirildiğinin bir kanıtı olduğu gibi, ilişkinin mutlu bir evliliğe dönüşmesinde gönül çelme geleneğinin nedenli önemli bir yer tuttuğunu da ortaya koyuyor. Büyülere başvurmak zorunda olmasak da Frey'in, daha doğrusu onun için elinden geleni ardına koymayan arkadaşı Skirner'in göz koyduğu kıza ulaşmak uğruna sergilediği kararlı tavrından ve tutkularından öğrenebileceğimiz bir yığın şey var. Unutmayalım ki insanı her açıdan doyuran kalıcı ilişkiler gökten zembille inmiyor. Frey'in karısı da annesi gibi devlerin soyundan geliyordu ve Frey karısına karşı konulmaz bir aşkla bağlandı. Bir gün Odin'in tahtına kurulup yeryüzünde olan bitenleri izlemeye koyulmuştu ki, devlerin ülkesinde eşsiz güzellikte bir kızın evinden çıkmakta olduğunu gördü. Kızın süt beyazı kollarının ışıltısı gökyüzünü ve denizi bir anda aydınlığa boğdu. Adı Gerda'ydı. Frey'in yüreği bir anda şiddetli bir sevgiyle doldu. Ancak çok geçmeden içini derin bir hüzün kapladı. Çünkü tutulduğu kızın gönlünü nasıl çeleceğini bilmiyordu. Annesiyle babası ondaki bu değişikliği sezince arkadaşı ve hizmetkarı Skirner'den gidip oğullarını böylesine mutsuz edenin ne olduğunu öğrenmesini istediler. Skirner derdin ne olduğunu hemen anladı ve arkadaşına genç kızla arasını yapmayı önerdi. Frey'den havada kendiliğinden hareket edebilen ünlü kılıcını ödünç vermesini, bir de alevlerin içinden geçebilen at bulmasını istedi. Gece boyunca at koşturan Skirner sonunda devlerin ülkesine vardı. Gerda'nın babasının evi önünde zincire bağlı azgın köpekler vardı. Evin çevresi de büyü ateşiyle alaza tutulmuştu. Ama bunlar Skirner'i ürkütmedi. Atını alevlerin içine sürerek evin kapısına dayandı. Köpeklerin havlamasını duyan Gerda dışarıya çıkıp ona doğru ilerledi. Skirner ona Frey'in sevgi dolu düşüncelerini iletti. Bu arada ona som altından yapılmış 11 elmayla bir zamanlar Odin'e ait olan sihirli güzel bir yüzük verdi. Gel gelelim, Gerda bunlardan hiç etkilenmedi. Bunun üzerine Skirner, Gerda ile babasını öldürmeye yeltenircesine bir edayla kendiliğinden hareket eden ünlü kılıcı kapıp havaya savurdu. Ancak bu korkutma girişimi de boşa gitmişti. Çünkü Gerda yine kılını bile kıpırdatmamıştı. Giderek umudunu yitirmeye başlayan Skirner sonunda büyü ve efsunlara başvurmak zorunda kaldı. Gerda'ya gücü dillere destan sihirli bir değneği olduğunu, Frey ile evlenmeyi kabul etmezse değneğin üzerine öldürücü büyü içeren harfler kazıyacağını söyledi. Bu büyünün sonucunda onun dünyanın bir ucundaki buzulların arasında erkeklerden uzak, sonsuza dek tek başına yaşayarak sonunda bir deve dikeni gibi kuruyup gideceğini söyledi. Gerda bu sözleri duyunca gerçekten korkuya kapıldı. Başka hiçbir şey insanın yaşamda bir başına kalmasından daha ürkütücü olamazdı. Bu durumda Frey çok cazip bir seçenek olabilirdi. Gerda uzlaşmaya vardığını bir göstergesi olarak Skirner'e ballı şarapla dolu kupayı sundu. Frey ona kavuşmak için sabırsızlandığından Skirner ondan arkadaşı adına bir randevu koparmaya çalıştıysa da Gerda buna yanaşmadı. Yalnızca onunla 9 gece sonra adını verdiği kutsal bir koruda buluşacağına söz verdi. Bu arada Skirnir'den haber bekleyen Frey'in içi içini yiyordu. Skirnir ona Gerda'nın yanıtını iletince yüreği yeniden yağ bağladı. Bir tek kızın verdiği sürenin geçmesini beklemek canını sıkıyordu. Skirnir'e bir gece bile geçmek bilmezken iki geceye ne demeli, üç gece boyunca nasıl sabredeceğimi bilemezken dokuz geceye nasıl katlanabilirim ki diye yakınıp duruyordu. Ancak Frey dırdırıyla Skirnir'e ve annesiyle babasını çileden çıkartmasına karşın dokuz gece boyunca pekala sabretti. Sonunda Gerda ile evlenip birlikte çok mutlu ve verimli bir yaşam sürdürdüler. Yorum: flört ve evlilikle ilgili çoğu efsanenin tersine bu Norveç öyküsü mutlu bir sonla bitiyor. Ancak mutlu sonu getiren bize her ne kadar garip gelse de gönül çelme girişimi oluyor. Gerda ancak gözü korktuğunda Frey ile evlenmeye razı oluyor. Gerda'nın gerçekte korktuğu tek şey var, o da yalnızlık. Bir tek Skirnir onu yalnız başına kalmakla tehdit ettiğinde evliliği kabul ediyor. Bu durum başkalarıyla bağlayıcı ilişkiler kurma çabalarımızın ardındaki önemli güçlerden birine parmak basıyor. Zira insanlarda korku ve sıkıntının asıl nedeni yalnızlık. Skirnir'in verdiği gözdağı belki de Gerda'nın dürüstlüğünden ötürü işe yarıyor. Yalnız kalmaktansa bir birlikteliğe gerek duyduğumuzu itiraf etmekten genelde kaçınabiliriz. Yalnız kalma korkusuyla karşı karşıya geldiğimizde evliliğe daha eğilimli olacağımız gerçeğini kabullenmekte de zorlanabiliriz. Sürekli olarak doğru kişiyi ya da ruh ikizini bulmaktan söz etmeyi yeğleriz. Günümüz toplumunda bekarlığın sultanlık olduğundan ya da başına buyruk olmanın keyfinden çokça söz edilir. Özgür bir birey olarak var olmanın can alıcı bir önem taşıdığı su götürmez bir gerçek. Çünkü karşılıklı saygı ve iletişimden yoksun olup salt korku üzerine kurulu ilişkiler genellikle kalıcı olmazlar. Ancak Gerda bir başkasıyla yakın ilişkiye girmenin gerektirdiği özveri ve kısıtlamaları göze alamadıkları için bekarlığı yeğliyormuş gibi davrananlardan biraz daha dürüst ve buna bağlı olarak evliliğini sürdürmekte de daha başarılı olsa gerek. Frey sevdiği kıza kendi kur yapmaz. Bu da bize garip gelebilir. Ne var ki dostu ve hizmetkarı Skirnir zorlu işi bir dublörün yerine getirdiği çoğu efsanede olduğu gibi gerçekte bizzat Frey'in bir suretidir. Frey bir tanrıdır. Oysa hizmetkar Skirnir yitirmekten korkacağı bir onuru olmayan iddiasız ve alçak gönüllü biridir. Doğaüstü becerilere sahip olmakla birlikte yalnızca bir sözcüdür. Bu durum dilediğimiz gibi bir ilişki kurmak istediğimizde kendimizi tanrısal özelliklere sahip çok önemli biriymiş gibi sunmak yerine sıradan insanlar gibi davranmanın çok daha yerinde olacağını gösteriyor. Skirnir aynı zamanda iletişimi de temsil etmektedir. Gerekli silahlara uygun bir ata ve konuşma yeteneğine sahiptir. Farklı yaklaşımlarda bulunur ve sonunda turnayı gözünden vurur. Bu öyküde esnek, yaratıcı ve ağzı laf yapabilen insanların başkalarıyla bağlantı kurma işinde ne kadar başarılı olduğuna parmak basılmaktadır. Dahası Skirnir azimlidir. Gerda'nın inatla ayak diremesine karşılık yolundan dönmez. Efendisi Frey onun yerinde olsa hemencecik yılar reddedilmenin sızısıyla omuzları çöker ve eli boş geri dönerdi. Oysa burada Skirnir'in duyguları söz konusu olmadığından girişimlerinde daha nesnel davranabilir. Öyle ki Skirnir yalnızca iletişim kurma becerilerini temsil etmekte kalmayıp aynı zamanda yansızlığı da simgelemektedir. Onurunun ayaklar altına alınması ve duygularının zedelenmesi gibi bir kaygısı yoktur. Gönül verip daha da yakınlaşmak istediğimiz kişilere duygularımızı daha doğru biçimde iletmek için bizlerin de böyle tarafsız bir tavır takınması gerekebilir. Gerda kendisine rüşvet olarak verilen sihirli altın elmalar ve göz kamaştırıcı yüzükten hiç mi hiç etkilenmez. Bir tek yalnız kalma korkusunun uyandırılması onu yola getirir. Skirnir onun bu zaafını ancak önceki girişimlerinin başarısız olması sonucunda fark eder. Birilerini beceri ve yetilerimizle etkilemeye çalıştığımızda onların sevgisini kazanma çabalarımız boşa gidebilir. Kısacası bir başkasının korkularını bilip bunu onlarla paylaşmak ki bu ancak kendi korkularımızın bilincinde olduğumuz sürece mümkündür. Duvarların yıkılmasının ve kalıcı bir ilişkinin ilk tohumlarının atılmasını sağlamanın en doğru yolu olabilir. Nineve'nin dönüşümü. Sevecenlik sevginin anahtarıdır. Merlin'in büyülenişi öyküsünde Nineve ile tanışmıştık. Daha önceki öyküde Nineve gücü ele geçirmek için büyücünün kuyusunu kazan son derece bencil ve duyarsız genç bir kızdı. Bu öyküde Nineve yaşadıkları ve çektiği acılar sonucunda zamanla bilgeliği ve sevecenliği öğrenir. Ancak bu dönüşüm sayesinde mutlu ve verimli bir evliliğe adım atar. Nineve serüven ormanında dolaşırken huzursuzdu. Merlin'i gizlerinden ve yaşamından edeli beri o hırslı ve sabırsız kızdan eser kalmamıştı. O günlerde bedelinin ne olduğunu bilmeden güç sahibi olmaya ve şan şöhret kazanmaya can atıyordu. Ancak aradan yıllar geçince sahip olduğu bu güç tıpkı bir zamanlar Merlin'in olduğu gibi onun da gönlünü tutsak etti. Doğaüstü güçleri sayesinde sıradan insanların gerçekleştiremeyeceği işler başarıyordu. Ancak bu güçler onu özgür kılacağına giderek kurtulması olanaksız bir tutsaklığın içine sürüklüyordu. Sağaltıcı güçlerinden ötürü hastaların umut kaynağı, geleceği görebilme yeteneğinden ötürü de bahtsızların can dostu olmuştu. İnsanların aklından geçen ve hangi maskenin arkasına gizlenirse gizlensin, ardında mutlaka kötücül bir niyetin yattığı gizli düşünceleri de okuyabildiğinden, Nineve çevresindeki gözünü hırs bürümüş insanların çevirdiği dolaplara karşı sürekli savaşmak zorunda kalıyordu. Üstüne üstlük gücünden ötürü giderek kendini güçsüzlere ve dertlilere adadığı halde bu gücün onları kendisine bağlamaktan aciz olduğunun da bilincindeydi. Zira bu insanlar iyiliğinin karşılığını dostlukla ödemek gibi bir duygudan yoksundular. Bu nedenle Nineve göklere çıkartılmasına karşın yine de kimsesiz ve perişandı. Sevgi ve sevecenliğin herkese eşit ve bol keseden sunulduğu o günlerin özlemini çekiyordu. Çünkü sadece veren bir insanın yalnızlığı veya sadece almasını bilip minnet duymaktan nefret eden bir insanın öfkesiyle başka hiçbir şey boy ölçüşemez. Nineve gittiği her yerde diken üstündeydi. Çünkü iyilikleri karşısında duyulan memnuniyet gücü karşısında kısa sürede tedirginliğe dönüşmekteydi. Nineve ormanda gezinirken gözüne ağlamakta olan genç bir uşak ilişti. Ne olduğunu sorduğunda sevgili efendisinin karısı tarafından aldatıldığını ve bu yüzden yaşama küstüğünü öğrendi. "Beni efendine götür," dedi Nineve. "Beş para etmez bir kadın uğruna ölmeye değmez." Sevgi karşısında bu kadar acımasız olduğuna göre ona en uygun ceza sevmesi ve karşılığında sevilmemesi olacaktır. Delikanlı Nineve'yi avurtları çökmüş, ateşler içinde yatak döşek yatmakta olan efendisi Peleas'ın yanına götürdü. Nineve yaşamı boyunca böylesine sevecen ve yakışıklı biriyle hiç karşılaşmamıştı. Nineve bir yandan neden kötülük hep iyiliği ayaklar altına alır ki diye içinden geçirirken bir yandan da eliyle adamın ateşten zonklayan alnını sakin sakin okşamaya ve onu rahatlatmaya çalıştı. Ona türküler söyledi ve sihirli gücü sayesinde huzura kavuşturup rahat bir uyku çekmesini sağladı. Ardından Etarde adındaki hain karısını bulup uyumakta olan Peleas'ın yanına götürdü. Bir zamanlar Merlin'e yaptıklarının pişmanlığını bir türlü üstünden atamayan Nineve, "Böyle bir adamı mahvetmeye nasıl cesaret edersin?" diye sordu. "Seni böyle acımasız yapan nedir? Seni başkasına verdiğin acıları çekmen için lanetliyorum. Sihirim şimdiden etkisini gösterdi ve bu adama sevgi duymaya başladın bile. Onu her şeyden çok seviyorsun. O kadar çok seviyorsun ki onun için canını bile vermeye hazırsın." Bu sözcüklerin büyüsüne kapılan Etarde, "Onu seviyorum, Tanrım, onu seviyorum," dedi ve "bir zamanlar nefret ettiğim bu adamı nasıl sevebildim ki?" diye sordu. Nineve, "Bir zamanlar başkalarına vermeye alışık olduğun cehennemin minik bir parçası bu. Şimdi de öteki yüzünü göreceksin," diye yanıtladı. Nineve uyumakta olan şövalyenin kulağına uzun uzun bir şeyler fısıldayarak onu uyandırdı. Ardından da geri çekilip izlemeye koyuldu. Karşısında Etarde'yi görünce Peleas'ın tüyleri diken diken oldu. Kadın elini sevgiyle adama uzatmaya yeltendiğinde de Peleas tiksintiyle irkilerek, "Çekil karşımdan. Senin gibi hain ve katı yürekli birini görmek bile istemiyorum. Şimdi git ve bir daha asla karşıma çıkayım deme," diye haykırdı. Utançtan yerin dibine batan Etarde hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. "Nineve, artık bu acının ne menen bir şey olduğunu biliyorsun. Ona çektirdiğin acı da aynen öyleydi," deyince Etarde çığlık çığlığa "Onu seviyorum," diye bağırdı. Nineve, onu hep seveceksin ve bu sevgine karşılık göremeden öylece kuruyup gideceksin. Şimdi git ve rezil ölümünü bekle dedi. Daha sonra Nineve yeniden Pelias'ın yanına gidip, kalk ve yeniden yaşamaya bak. Bir gün gerçek aşkını bulacaksın ve sen de onun gerçek aşkı olacaksın dedi. Bunun üzerine şövalye ezik bir sesle, aşk tüm gücümü yiyip bitirdi. Benden artık hayır gelmez dedi. Nineve, hiç de öyle değil. Elimi tutarsan gerçek sevgiyi bulmana yardımcı olabilirim diye yanıtladı. Pelias, buluncaya dek yanımda kalır mısın diye sordu. Sevdiğini buluncaya dek yanında kalacağıma söz veriyorum diye yanıtladı Nineve. Böylece sonuna dek hep birlikte mutlu bir yaşam sürdürdüler. Yorum: Nineve'nin dönüşümüyle ilgili bu öyküde bizlere sevebilme yetisi ve kalıcı bir ilişki kurabilme gizil gücü konusunda ışık tutacak çeşitli görüşlere yer verilmektedir. Daha da önemlisi, bu öykü bizlere yaşamda davranışlarımızın yarattığı içsel sonuçlara katlanmak zorunda olduğumuzu, dışarıdan bakıldığında her zaman göze çarpmasa da bu çarpıcı adaletin duyarsız ve bencil kişileri anlayışlı ve şefkatli bireylere dönüştürebileceğini de öğretiyor. Hepimiz doğuştan sevme yetisine sahip olsak bile bu yeteneği yaşama geçirmemiz ancak gerçek kimliğimizin bilincine varmamızın beraberinde getirdiği sıkıntılar sayesinde mümkün olabilir. Nineve, önce güç ve iktidarın her zaman bir bedeli olduğunu, bu bedelin çoğu zaman en yakın dostlarımızdan soyutlanma ve yalnızlıkla ödendiğini öğrenir. Bu güç ister servetten, isterse sahip olunan bilgiden, statüden, özel sanatsal yeteneklerden, sağaltıcı becerilerden, olağanüstü güzellikten ya da cinsel çekicilikten kaynaklansın, kendimizi özel biri olarak tanımlayacak olduğumuzda bunun beraberinde getireceği yalnızlığın yükünü de omuzlanmak zorunda kalırız. Başkalarına sağladığımız yararlarla onların sevgisini kazanmayı da bekleyemeyiz. Çünkü Nineve'nin bedelini ağır ödeme pahasına öğrendiği gibi, sevgiyle yükümlülük birbirleriyle hiç bağdaşmayan iki kavramdır. Nineve, başkalarına acı çektirmesi yüzünden duyduğu pişmanlığın unutmaya çalışarak ya da iyilik yapmak suretiyle kendini affettirmeye çabalayarak giderilemeyeceğini de öğrenir. Vurdum duymazlığımız ya da iktidar hırsımızdan ötürü dostlarımızı incittiğimizde yaptığımız kötülüğü bilir ve içten içe acısını çekeriz ve yaşadığımız sürece de bu acıya katlanmak zorunda kalırız. Suç, genel olarak yalnızca zekamızla kavrayabildiğimiz ve gerçek duygudan yoksun bir kavram olduğu için pek bir anlam ifade etmez. Oysa daha derin bir duygu olan pişmanlık, birilerine haksız yere acı çektirdiğimizi tüm yüreğimizle hissettiğimizde ortaya çıkan bir duygudur. Derin bir pişmanlık duygusu bizleri olduğumuzdan çok farklı bir kişiliğe dönüştürebilir. Nineve'nin Merlin'e yaptıkları sonucunda verdiği zararı gidermesi olanaksızdır. Yaşlandıkça ve yalnızlığı yaşadıkça bunun bilincini de içinde taşır ve sonunda bu bilinç burnunu sürtmesine neden olur. Nineve, Etarde'nin gönlünü çelme düşüncesinden çok karısını adama yaptıklarının, kendisini bir zamanlar Merlin'e yaptıklarına ayna tutması yüzünden Pelias'a yardım etmek ister. Pelias'ın iyi bir insan olduğunu ve tıpkı kendi gençliğindeki gibi bir kadının duyarsızlığı ve inançsızlığı yüzünden yaşamının tepe taklak olduğunu anlar. Nineve'nin Etarde'ye duyduğu öfke, gerçekte kendisine duyduğu öfkenin bir dışa vurumudur ve onu cezalandırırken gerçekte kendisini cezalandırmaktadır. Yakışıklı şövalyenin bir zamanlar kendisinin sahip olduğu kişilikteki bir kadından çok daha fazlasını hak ettiğini bilir. Pelias, yüreğini artık sevgiye kapadığını söylediğinde de ona duyduğu şefkat ve acıma duygusuyla o sevgilinin kendisi olacağını aklından bile geçirmeden yeni bir sevgili bulmasına yardımcı olacağına söz verir. Nineve, Pelias'ın iyiliği için bir şeyler yapmaya çabalarken kendi çıkarlarını hiç düşünmez ve bu yüzden de daha önce hiç olmadığı türden bir kişilik sergiler. Etarde'nin yanlışını düzeltmeye çalışmasının ardında kendi pişmanlığı ve bizi gerçekten sevenlere acımasızca davranmamızın ne kadar yanlış olduğunu fark etmenin sancısı yatmaktadır. Bu da köklü bir değişimin ve geçmişteki kötülüklerden arınmış olmanın bir göstergesidir. Ödülü hiç aklından geçirmediği halde kalıcı bir sevgi olur. İnsanoğlunun oldum olası kafasını kurcalayan kalıcı bir sevginin özünde ne olduğu ve bir evliliğin yolunda gitmesinin ne gibi unsurlara bağlı olduğu konusunda epeyce yazılıp çizildi. Bu öykü konuyla ilgili tüm sorularımıza yanıt getiremese de sevgiyle bireyin kendini tanıması arasındaki gizemli bağlantıya ve alçak gönüllülükle gerçek anlamda sevecenlik arasındaki ilintiye dikkat çeken çok önemli mesajları içinde barındırıyor. Nineve'nin öyküsü, gücün kanıtlanması ve yalnızlığın giderilmesi amacıyla iyilikte bulunma durumu ile kişinin kendi kendini tanıması sonucunda ortaya çıkan duygudaşlığın bir yansıması olarak başkalarına yardımcı olmak arasındaki farka da dikkat çekmektedir. Alkestis ve Admetos, birini canından çok sevmek. Alkestis'in kocasını kurtarmak uğruna kendi yaşamından olmasını anlatan Yunan kökenli bu öykü evlilikte özverinin en çarpıcı örneği olarak o gün bugündür dilden dile dolaşmaktadır. İnsanlar çoğu zaman özveriyi andıran ama gerçekte bir başkasının bağlılığını gizliden gizliye güvenceye alma niyeti taşıyan davranışlarda bulunurlar. Evlilikte özveri, eşin bağlılığını kazanma yönünde farkında olmadan yapılan bir tür sözleşmedir. Bu öyküde karşılığında hiçbir ödül beklentisi olmaksızın yüreğin yalnızca tek seçeneği bu olduğundan sevilen kişinin en ön planda tutulduğu türde bir sevgiye yer verilmektedir. Kral Pelias'ın en güzel kızı Alkestis ile nice krallar ve prensler evlenmeye can atıyorlardı. Onların bu isteğini geri çevirerek konumunu tehlikeye atmaktan korkan, doğal olarak da bu konuda herkesi memnun edemeyeceğini gayet iyi bilen Pelias, sonunda Alkestis'i arabasına bir yaban domuzuyla bir aslan koşmayı ve arabayı yarış alanı çevresinde sürmeyi başaran erkeğe vereceğini duyurdu. Bu haber sonunda Ferai kentinin kralı Admetos'un kulağına geldi. Admetos hemen kolları sıvadı ve gökyüzü tanrısı Zeus'un çoban olarak tutup bir yıllığına yanına gönderdiği güneş tanrısı Apollo'dan yardım istedi. Güneş tanrısına bugüne dek tanrısal kişiliğine saygısızlık ettiğim oldu mu diye sorunca Apollo da hiç olmadı, ben de minnet borcumu tüm koyunlarına ikiz doğurtarak ödedim diye yanıtladı. Admetos, o zaman bana son bir kez iyilikte bulunmanı ve Pelias'ın öngördüğü koşulları yerine getirip Alkestis'in gönlünü kazanmama yardımcı olmanı rica etsin deyince Apollo, sana yardımcı olmak beni çok mutlu eder yanıtını verdi ve Admetos çok geçmeden kendini yaban domuzuyla aslanın koştuğu arabayı yarış alanında sürerken buldu. Her şey yolunda gidebilirdi. Ne var ki Admetos mutluluğun verdiği sarhoşlukla ay tanrıçası Artemis'e geleneksel adağını adamayı unuttu. Artemis onu cezalandırmakta hiç gecikmedi. Şaraptan çakır keyif olmuş bir halde elinde çiçeklerle gerdek odasına giren Admetos dehşetle irkildi. Gerdekte onu karşılayan sere serpe uzanmış güzel bir gelin yerine tıslayan kıvıl kıvıl yılanlar oldu. Admetos can havliyle Apollo'ya koşturdu. O da arkadaşı adına olaya aracılık edip Artemis'le görüştü. Daha önce ihmal edilen adak hemen sunuldu. Hatta Apollo, Admetos'un ölüm anı gelip çattığında ailesinden birinin onun yerine ölümü seve seve göze alması koşuluyla tanrıçadan yaşamını bağışlayacağı yönünde bir söz bile kopardı. Bu korkunç an Fateler tarafından en başından beri bilinmekle birlikte Admetos'un umduğundan çok daha önce gelip çattı. Kutsal ulak Hermes bir sabah saraya gidip Admetos'u yeraltı dünyasına çağırdı. Herkesi bir korku sarmıştı. Ancak Apollo üç fateyi sarhoş ederek zaman kazanmaya ve Admetos'u yaşama bağlayan ipi kesmelerini elden geldiğince ertelemeye çalıştı. Admetos telaş içinde yaşlı annesiyle babasının yanına koştu. Ellerini öpüp ayaklarına kapanarak onlardan kalan son günlerini oğulları için feda etmelerini istedi. Ancak ikisi de buna yanaşmadı ve yaşamdan hala keyif aldıklarını, kendisine biçilen bu yazgıya razı olması gerektiğini söyledi. Admetos'a olan sevgisi yüzünden Alkestis kendini zehirleyerek öldürdü ve ruhu yeraltı dünyasına göç etti. Böylece Apollo ile Artemis'in aralarında sözleştikleri koşulda gerçekleşmiş oldu ve Admetos'a daha uzun bir yaşam bağışlandı. Gel gelelim, yeraltı dünyasının tanrıçası Persephone, ona sevgiyle bağlı olan karısının dışında kimsenin böyle bir özveriye yaklaşmamasını esefle karşıladı. Kendisi de bir kadın olduğundan Alkestis'in yüreğinin yoğun bir sevgiyle dolup taştığını anlayan Persephone, onu canlılar dünyasına geri göndererek ödüllendirdi. Alkestis ile Admetos yıllar yılı mutluluk içinde yaşadılar. Yorum: bu etkileyici öykünün ilk bakışta iletmeye çalıştığı mesaj yeterince açık. Bir kadının sevdikleri uğruna canını feda edebileceği sevgi, duyup duyabileceği en yüce sevgidir. Ne var ki, öyküde evliliğin doğası ve belki de bizzat yaşamın gizemiyle ilgili başka konulara da yer verilmektedir. Bu evlilik başından beri öyküde olup bitenlerin çoğundan sorumlu olan tanrısal karakterlerle bağlantılıdır. Apollo son derece güçlü ve görkemli bir tanrı olmasına karşın öyküde Admetus'un hizmetkarı ve dostu rolünü üstlenen ve gerektiğinde yardıma koşan bir karakterdir. Bu tanrı kimdir ve bu öyküde neyi simgeliyor olabilir? Güneşin efendisi olarak Apollo ışığı, ruhun ve bilincin ışığını temsil etmektedir. Admetus ise bilinçli ve ruhsal açıdan canlı bir kişiliktir. Bu yüzden Alkestis'in babasının damat adayları için öngördüğü zorlu koşullara göğüs germekten de kaçınmaz. Hem bir yaban domuzunu hem de bir aslanı arabaya koşma eylemi içgüdülerin dizginlenmesini ve kaba gücün uygar hedeflere yöneltilmesini simgelemektedir. Bir başka deyişle Admetus, İçgüdüsel doğasını dizginlemeye çaba göstermiş ve ruhunun derinliklerindeki güç sayesinde sağlam ve kalıcı bir ilişkiye imza atmıştır. Kısacası Admetus yaşamdan ve ışıktan yanadır. Bu yüzden de eşini seçerken şansı yaver gider. Admetus, ay tanrıçası Artemis'i ihmal ederek ilk günahını işler ama bağışlanır. Artemis, vahşi doğayla bağlantılı bir tanrıçadır. İşlenmemiş, kaba içgüdüleri simgelediğinden Admetus'un kendini dizginlemesi ve bilinçli tavrı onu kızdırır. Ancak Apollo bu soruna da bir çözüm bulur ve Admetus'a onu kendi yerine yeraltı dünyasına gitmeyi göze alabilecek kadar seven birinin olması koşuluyla daha uzun bir ömür önerisinde bulunur. Apollo daha sonra da fatelerle ilgili sorunu onları sarhoş etmek suretiyle çözüme kavuşturur ve tanrıların bile yazgıya boyun eğmek zorunda oldukları Yunan mitolojisinde bir ilke imza atar. Bu öykü bizlere bilinçlilik ve ruhsal adanmışlık sayesinde bireyin körü körüne kapıldığı, fatelerin simgelediği duygulardan kurtulabileceğini anlatmaya çalışıyor olabilir. Dahası, böylesi bir içsel farkındalık sayesinde ölümün bile en azından ruhsal düzeyde belli bir süre için ertelenebileceğine de dikkat çekiyor olabilir. Admetus, yaşlı annesiyle babasına kendisi uğruna canlarını feda edip etmeyeceklerini sorar. Yanıtları umduğumuzdan çok daha farklı olur. Düpedüz reddederler. Burada yansıtılan mitolojik simgeyi ciddi bir biçimde ele alacak olursak, ana babaların çocuklarına ve çocukların da ana babalarına karşı duydukları sevginin kimi zaman son derece dengesiz ya da güvenilmez olabileceğini görebiliriz. Ailelerde genellikle sevgi diye sunulan karşılıklı saygı ve duygusal paylaşımdan kaynaklanan gerçek bir sevgiden çok karşılıklı gereksinim, bağımlılık ve ayrılık korkusunun yarattığı bir bağdır. Bu yüzden birey olarak ailelerimizin onayına en çok gereksinim duyduğumuz anlarda çoğu zaman düş kırıklığına uğrayabiliriz. Admetus için bir tek Alkestis canını feda etmeyi göze alır. Ona çok değer verdiğinden bu öneriyi sorgusuz sualsiz kabul eder. Sevdiğimiz için belki de hiçbir zaman yaşamımızı feda etmek zorunda kalmayız. Ancak her ilişkide sonuçlarının bize nasıl yansıyacağını düşünmeksizin karşımızdakine kendimizden daha fazla değer verdiğimiz ve onu en ön planda tuttuğumuz durumlar yaşanır. Böylesi bir özveri herhangi bir karşılık beklentisine dayanmayan, gizliden gizliye karşı tarafı kendine bağlamayı amaçlamayan bir özveridir. Yüreğin ve ruhun gizemli derinliklerinden kendiliğinden gelen ve bizi karşılık beklemeden vermeye iten bir tavırdır bu. Tümden cömertliğe dayanan böyle bir davranış karşısında yeraltı dünyasının kraliçesi Persephone'nin gönlü Alkestis'in ölmesine razı olmaz ve onu canlıların ülkesine geri gönderir. Persephone, yaşamın saklı ve gizemli boyutlarının özellikle de doğayla zamanın mantıklı bilince perde çeken döngüsünün bir simgesidir. O, toplumun yargısını değil, doğanın ruhsal sonuçlarla ilgili daha derinlikli bir yasasını temsil eder. Onun bilinçten yoksun ruha işlevselliğini kazandıran yasaların ta kendisini simgelediği düşünülebilir. Alkestis yaptıklarının karşılığında hiçbir beklentisi olmadığı için ödüllendirilir. Öyle bir hak iddia etmediğinden ötürü mutluluğa ulaşır. Sevgiyi kendi çıkarlarının üstünde tuttuğu için yaşamı boyunca sever ve sevilir. İnsanın her zaman böylesine bir açık yüreklilikle davranması gerçeklikle bağdaşmayabilir. Ne var ki kişisel güdü ve gündemlerimizin dışına çıkıp kısa süreliğine de olsa birine kendi istek ve gereksinimlerimizi unutacak kadar değer verdiğimizde Alkestis'in ödülündeki sihirli boyutu görebiliriz. Kısacık olmasına karşın bu öykünün yaşama yepyeni bir soluk kazandıran son derece iyileştirici bir deneyim olduğu kesin. O olmadan evliliğin özünü oluşturan esas unsurlara ulaşmayı da bekleyemeyiz.